Ayrım 25. Pekin'den gelen adam Henning Mankell. Sayfa 292. Birgitta Rosling kendine geldiğinde ambulanstaki sedyedeydi. Sirenlerin gürültüsü duyuluyordu. Doktor stetoskopu göğsüne yaslamıştı. Her şey bulanıktı. Çantasının çalındığını hatırlıyordu. İyi de neden ambulanstaydı? Stetoskoplu doktora soru sormaya çalıştı ama adam Çince karşılık verdi. Yine de hareketlerinden kadının konuşmamasını ve hareket etmemesini istediği anlaşılıyordu. Rosli'nin boğazı acıyordu. Ağır yaralanmış olabilir miydi? Bunun düşüncesi bile korkutucuydu. İsteseler onu öldürebilirlerdi. Kadına saldıran her kimse gün ortasında kalabalık bir caddede olmalarına rağmen harekete geçmekte tereddüt etmemişti. Ağlamaya başladı. Doktor nabzını kontrol etti. Bunu yaptığı sırada ambulans durdu ve arka kapılar açıldı. Onu başka bir sedyeye alıp iyi aydınlatılmış bir koridordan geçirdiler. Hıçkıra hıçkıra ağladığı için kendisine sakinleştirici verdiklerini fark etmedi. Sanki bir dalgaya sürükleniyordu. Onunla aynı sularda yüzüyormuş gibi görünen Çinli çehreler tarafından kuşatılmıştı. Kafaları dalgalara dalıp çıkıyor ve kendilerini uzun ve zorlu bir yüzüşün ardından kıyıya çıkacak olanın Mao'nun gelişine hazırlıyorlardı. Bilinci açıldığında ışıkları kısılmış ve perdeleri sıkı sıkı kapatılmış bir odadaydı. Kapının yanındaki koltukta üniformalı bir adam oturuyordu. Kadının gözlerini açtığını görünce ayağa kalkıp odadan çıktı. Kısa süre sonra üniformalı iki adam yanlarında Amerikan aksanıyla İngilizce konuşan bir doktorla içeri girdi.
''Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?''
''Emin değilim, yorgunum, boğazım acıyor.''
Sizi baştan aşağı muayene ettik. Çok şanssız bir olayı ciddi bir yara almadan atlatmışsınız.
Neden buradayım? Otelime dönmek istiyorum.
Doktor eğilip yüzünü onun yüzüne yaklaştırdı.
Önce polis sizinle konuşmak istiyor. Ülkemizde yabancı turistlere kötü davranılmasını hoş karşılamayız. Çok utanıyoruz. Size saldıran kişi yakalanmalı.
Ama hiçbir şey görmedim.
Konuşmanız gereken kişi ben değilim.
Doktor doğrulup başını salladı ve üniformalı iki adama gelebileceklerini işaret etti. Adamlar sandalyelerini yatağının yanına çekip oturdular. Çevirmen gençti ama soruları soran adam 60'lı yaşlardaydı. Koyu renk camları olan bir gözlük taktığı için Roslin adamın gözlerini göremiyordu. Her iki adam da kendilerini tanıtmaya gerek duymaksızın doğrudan sorulara geçtiler. Roslin yaşlı adamın kendisinden hiç hoşlanmadığı izlenimine kapıldı.
Ne gördüğünüzü öğrenmek istiyoruz.
Hiçbir şey görmedim. Her şey çok çabuk gelişti.
Bütün şahitler iki adamın da maskeli olmadığını söyledi.
İki kişi olduklarını bile sizden öğreniyorum.
Hatırladığınız kadarıyla olayı anlatır mısınız?
Boynumda bir kolun baskısını hissettim. Arkadan saldırdılar. Çantamı kapıp mideme yumruk attılar.
Bize bu iki adam hakkında ne biliyorsanız anlatmalısınız.
Hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey görmedim.
Yüzlerini görmediniz mi?
Görmedim.
Ya sesleri?
Bir şey söyleyip söylemediklerinden emin değilim.
Saldırıya uğramanızdan hemen önce ne oldu?
Bir adam silüetimi çıkardı. Ona parasını ödedim ve oradan ayrılmak üzereydim.
Silüetiniz çıkarılırken herhangi bir şey gördünüz mü?
Ne gibi?
Sizi bekleyen biri var mıydı?
Kaç kere söylemem gerekiyor, hiçbir şey görmedim.
Çevirmen bu yanıtı çevirdiğinde polis memuru öne eğilip sesini yükseltti.
Bu soruları soruyoruz çünkü size saldırıp çantanızı çalan adamları yakalamak istiyoruz. Bu yüzden sorularımızı öfkelenmeden yanıtlamalısınız.
Bu sözler canını daha da fazla sıktı. Ne olduysa onu anlatıyorum.
Çantanızda ne vardı?
Biraz nakit, fazla değil. Çin yuanı ve Amerikan doları, bir tarak, mendil, ilaçlar, kalem, önemli bir şey yoktu.
Ceketinizin cebinde pasaportunuzu bulduk, İsveçliymişsiniz, Çin'de ne işiniz var?
Bir arkadaşımla tatile geldim.
Yaşlı adam sanki bu yanıtı tartıyordu. Yüz ifadesinden zihninden geçenleri anlamak mümkün değildi.
Üzerinizden silüet çıkmadı dedi sonunda.
Çantamdaydı.
Size sorduğumda çantanızdakiler arasında onu saymadınız. Unuttuğunuz başka bir şey var mı?
Rostin bir an düşündükten sonra başını iki yana salladı. Sorgulama sona erdi. Yaşlı polis bir şeyler söyleyip odadan çıktı.
Toparlandığınızda sizi otelinize geri götüreceğiz. Daha sonra geri gelip kayıtlar için birkaç soru daha soracağız.
Çevirmen Roslin söylemediği halde kaldığı otelin adını biliyordu.
Hangi otelde kaldığımı nereden biliyorsunuz?
Anahtarım çantamdaydı.
Biz böyle şeyleri biliriz.
Eğilip onu selamladıktan sonra odadan çıktı. Kapı kapanmadan Amerikan aksanlı doktor içeri girdi.
Sizi bir süre daha tutmamız gerekecek dedi. Kan testleri yapılacak ve röntgenlerinize bakmak istiyorum.
Saatim diye düşündü Roslin. Soyguncular saatimi almadılar. Kontrol etti. 5:15 vardı. Ne zaman otelime dönebileceğim?
Yakında.
Gecikirsem arkadaşım endişelenecektir.
Otelinize gidişinizi ayarlayacağız. Misafirperverliğimizin yabancı turistleri hayal kırıklığına uğratmamasına dikkat ederiz. Başınıza gelen şanssız olayı telafi etmemize izin vermelisiniz.
Doktor çıktığında Roslin yalnız kaldı. Uzaktan birisinin bağırışı duyuldu. Koridorda yankılanan yalnız bir çığlık. Olanları gözden geçirdi. Oldukça gerçek dışıydı. Birinin arkadan saldırmasının yarattığı ani şok, mideye yumruk ve ona yardım eden insanlar. Bir şeyler görmüş olmalılar diye düşündü. Polis onlarla konuştu mu? Ambulans geldiğinde orada mıydılar? Yoksa ilk önce polis mi geldi? Daha önce hiç saldırıya uğramamıştı. Tehdit edildiği olmuştu ama saldırı asla. İlk kez kurban pozisyonuna düşüyordu. Korkuyordu ama korkmanın saldırıya uğrayan biri için normal olduğunun bilincindeydi. Korkunun yanında bir de küçük düşürülmenin, zorlanmanın verdiği öfke vardı ve intikam arzusu. Ancak şimdi yatağında yatarken çantasını çalan iki adam onu dizlerinin üzerine çökmeye zorlasa ve ensesine bir kurşun sıksa yapabileceği hiçbir şey olmadığını anlıyordu. Odaya gelen hemşire giyinmesine yardım etti. Karnı acıyor, dizleri sızlıyordu. Hemşire bir tarak verip saçını taraması için aynayı tuttuğunda yüzünün bembeyaz olduğunu gördü. Demek korktuğumda böyle görünüyorum diye düşündü. Bunu unutmayacağım.
Oteline dönmeye hazırlanmış olarak yatağın kenarına oturduğunda doktor geri geldi. Boynunuzdaki ağrı büyük ihtimalle kısa sürede geçecektir. Yarına bir şeyiniz kalacağını sanmıyorum dedi.
Benim için yaptığınız her şey için teşekkür ederim.
Koridorda onu bekleyen 3 polis memuru vardı. Aralarından biri ürkütücü görünüşlü otomatik bir silah taşıyordu. Ona asansöre kadar eşlik ettiler ve polis aracına bindirdiler. Ne nerede olduğunu ne de tedavi edildiği hastanenin adını biliyordu. Bir ara yasak şehirde olduğunu düşündü ama emin değildi. Bindiği polis aracının sirenlerini çalıştırmadılar. Otele mavi ışıklar eşliğinde götürülmediği için polislere minnettardı. Geldiklerinde otelin girişini tanıdı ve arabadan indi. Polis aracı onun dönüp bakmasını beklemeden gaza basıp uzaklaştı.
Hala otelini nereden bildiklerini merak ediyordu.
Resepsiyondaki görevliye anahtarını kaybettiğini söyledi. Soru sormaksızın ona yenisini verdiler.
İşlem o kadar çabuk gerçekleşti ki Roslin anahtarın önceden hazırlanmış olması gerektiğini anladı.
Resepsiyondaki kadın gülümsedi. Biliyor diye düşündü Birgitta. Polis otele gelmiş ve personele saldırıdan bahsetmiş olmalıydı. Bu yüzden onun anahtarsız döneceğini biliyorlardı. Asansöre doğru yürürken buna minnettar olması gerektiğini düşündü. Ama tam aksine polisin hareketi ona kendini huzursuz hissettirmişti. Odaya adım attığında da bu his kaybolmadı. Birinin odaya girmiş olduğu anlaşılıyordu. Hizmetçi olamazdı çünkü o daha erken bir saatte gelmişti. Karin'in bir şeyler almak veya kıyafetlerini değiştirmek için odaya uğramış olması mümkündü. Ama odayı arayanın polis olmadığı ne malumdu ya da başka birinin gizlice odaya girmediği. İçeri her kim girdiyse onu ele veren oyunların konduğu plastik torbaydı. Birgitta Roslin onun bıraktığı yerde olmadığını hemen fark etmişti. Hiçbir şeyi gözden kaçırmamak için yavaş yavaş odayı gözden geçirdi. Ama yerinden oynatılıp eski yerine bırakılmayan tek şey torbaydı. Banyoya gitti. Duş malzemelerinin durduğu çanta sabah bıraktığı yerdeydi. İçinde eksik yoktu. Odaya dönüp pencerenin kenarındaki koltuğa oturdu. Valizinin kilidi açıktı. İçindekileri kontrol etti. Bütün giysileri tek tek çıkardı. Biri valizi aramışsa bile yakalanmamak için çok temiz iş çıkarmıştı. Ancak valizin dibine ulaştığında kalbi duracak gibi oldu.
Orada bir fener ve bir kutu kibrit olması gerekirdi. Staffan'la evlenmelerinden bir yıl önce Madeira'ya gittiğinde elektrikler kesilmiş ve kesinti bir günden uzun sürmüştü. Her taraf karardığında Funchal eteklerindeki kayalıklarda yürüyüş yapıyordu. Otele giriş dönüş yolunu bulmak saatlerini almıştı. O gün bugündür ne zaman seyahate çıksa yanına fener ve kibrit alırdı. Fener yerindeydi ama kibritler gitmişti. Yeşil etiketli kibrit kutusu Helsingborg'daki bir restorandandı. Giysileri yeniden gözden geçirdi ama kibrit kutusunu bulamadı. Onu yanına aldığına emin miydi? Düşündü. Valizi hazırlamaya başladığında kibrit kutusu zaten içindeydi ve onu oradan çıkarmadığına emindi. İyi de odayı titizlikle arayan kişi neden bir kutu kibrit alsın? Yeniden pencere kenarındaki koltuğa döndü. Hastanede geçirdiğim son bir saat diye düşündü. Beni orada boş yere tuttuklarını hissetmiştim. Bekledikleri test sonuçları neydi? Yoksa polis odamı ararken beni hastanede tutmak mı istediler? İyi de neden? Ne de olsa saldırıya uğrayan kişi bendim. Kapı çalındı, Birgitta irkildi. Gözetleme deliğinden baktığında koridordaki polisleri gördü. Tedirgin bir halde kapıyı açtı. Bunlar yeni polislerdi, hastanede gördükleri değildi. Biri Birgitta ile aynı yaşlarda, kısa boylu bir kadındı. Konuşmayı o yaptı.
Her şeyin yolunda olduğuna emin olmak istedik.
Teşekkürler. Kadın polisin hareketleri odaya girmek istediğini belli ediyordu. Birgitta kenara çekildi. Polislerden biri kapıda durdu, diğeri içeri girdi. Kadın pencerenin önündeki koltuklara doğru yürüdü ve masaya bir çanta koydu. Tavırlarındaki bir şeyler Birgitta Rossini şaşırttı ama nedenini tam olarak çözemedi.
''Bazı resimlere bakmanızı istiyoruz. Olaya şahit olan kişilerden bilgi topladık ve saldırganları bulduğumuzu sanıyoruz.''
Ama ben hiçbir şey görmedim. Belki bir kol. Bir koldan teşhis yapmamı beklemiyorsunuzdur. Polis onu dinlemiyordu. Fotoğraflar çıkarıp Birgitta Rossi'nin önündeki masaya bıraktı. Hepsi genç adamlara aitti.
Belki bir şey görmüş ama gördüğünüzü fark etmemişsinizdir.
İtiraz etmenin anlamsız olduğu açıktı. Birgitta fotoğraflara baktı ve karşısındaki yüzlerin sonunda idam edilmelerine yol açabilecek suçlar işlemiş adamlara ait olabileceği aklına geldi. Doğal olarak hiçbirini teşhis edemedi, başını iki yana salladı.
Hiçbirini daha önce görmedim.
Emin misiniz?
Kesinlikle. Hiçbirini mi?
Hiçbirini. Kadın polis fotoğrafları çantaya geri kaldırdı. Birgitta kadının tırnaklarının kemirilmiş olduğuna dikkat etti.
''Bu saldırının sorumlularını yakalayacağız.'' dedi kadın. ''Pekin'de daha ne kadar kalacaksınız?''
''Üç gün.'' Polis başını sallayıp eğilerek selam verdikten sonra odadan çıktı. ''Sorunun yanıtını zaten biliyordu.'' diye düşündü Birgitta kapının zincirini takarken. ''Üç gün daha kalacağımı bildiğin halde bana bu soruyu neden sordun?'' ''Beni o kadar kolay kandıramazsınız.'' Gözlerini kapadı ve evi arayıp aramamayı düşündü. Uyandığında hava kararmıştı, boynundaki ağrı geçiyordu. Ama şimdi saldırı başlangıçta olduğundan daha korkunç geliyordu. İçinden bir his daha kötülerinin onu beklediğini söylüyordu. Cep telefonunu çıkarıp Helsingborg'u aradı. Staffan evde yoktu ve cep telefonuna da yanıt vermedi. Roslin bir mesaj bıraktı. Çocuklarını aramayı düşündü ama aramamakta karar kıldı. Çantasındakileri tekrar listelemeye çalıştı. Nakdinin çoğu gardıroptaki kasada olduğundan topu topu 60 dolar kaybetmişti. Kalkıp kasayı kontrol etti, hala kilitliydi. Kodu girip içindekilere baktı, eksik yoktu. Kasanın kapağını kapayıp kilitledi. Hala kadın polisin tavırlarının neden garip geldiğini çözmeye çalışıyordu. Kapının eşiğinde durdu ve o anı hatırlamaya çalıştı. Boşunaydı, tekrar yatağa uzandı. Kadın polisin çantasından çıkardığı fotoğrafları düşündü. Birden doğruldu. Kapıyı açmıştı, kadın polis içeri girmek istediğini işaret etmiş ve Birgitta kenara çekilmişti. Ardından kadın doğrudan pencerenin önündeki koltuklara doğru yürümüştü. Ne banyo kapısına ne de iki yatağın durduğu tarafa bakmıştı. Birgitta Rossi'nin aklına tek bir neden geliyordu. Kadın polis daha önce bu odaya gelmişti. Bu yüzden etrafa bakınma ihtiyacı duymamıştı. Neyin nerede olduğunu zaten biliyordu. Birgit de kadının çantayı ve fotoğrafları koyduğu masaya baktı. Gözden geçirmesini istedikleri yüzlerin hiçbirini tanımamıştı. Ama belki de polisin kontrol etmek istediği başka bir şeydi. Fotoğraflardaki kimseyi tanımadığına emin olmak mı istemişlerdi? Mesele kendisine saldıran kişileri tanıması değildi. Tam aksine polis kendisine saldıran kişiyi görmediğine emin olmak istiyordu.
İyi de neden?
Pencerenin önünde durdu. Hudix Wall'dayken sık sık zihninde beliren bir düşünce tarzı tekrar aklına geldi. Bu olay benim boyumu aşıyor. Bunu fark ettiği anda içini dolduran korkuya karşı hazırlıksızdı. Otelin restoranına inmek için cesaretini toplaması beklediğinden uzun sürdü. Ama yaklaşık bir saat sonra kendini toparlayıp asansörün yolunu tuttu. Restoranın camlı kapılarından geçmeden önce etrafa bakındı. Ama peşinde kimse yoktu.
24. Kısım. Birgit de Roslin uykusunda ağlıyordu. Karin Wieman doğrulup nazikçe omuzuna dokunarak kadını uyandırdı. Karin o gece çok geç saatte odaya dönmüştü. Birgit de saatlerce yatakta uzanıp debelenmemek için ender olarak kullandığı ama her zaman yanında taşıdığı uyku ilaçlarından birini almıştı.
''Rüyanda seni ağlatan bir şey görmüş olmalısın.'' dedi Karin.
Birgit de rüyasını hatırlamıyordu. Zihninin derinliklerinde geriye sadece büyük bir boşluk kalmıştı.
''Saat kaç?'' ''Neredeyse beş. Çok yorgunum. Biraz daha uyumaya ihtiyacım var. Neden ağlıyordun?''
''Bilmiyorum. Dediğim gibi ne olduğunu hatırlamıyorum ama kötü bir rüya görmüş olmalıyım.''
Karin tekrar yatağa uzandı. Kısa sürede uykuya daldı. Birgit de kalkıp perdeleri araladı. Sabahın erken saatleri olmasına karşın sokak hareketlenmeye başlamıştı. Bayrakların sallanışına bakılırsa rüzgarlı Pekin günlerinden biri olacağı anlaşılıyordu. Soyulduktan sonra hissettiği korku geri geldi. Yargıçlık yaptığı yıllar boyunca aldığı tehditlerin yarattığı korkuyla savaştığı gibi soygunun verdiği korkuyla da savaşmaya kararlıydı. Olup bitenleri zihninde bir kere daha değerlendirdi. Bu sefer soyguna olabildiğince titiz bir gözle yaklaştı. Ne yazık ki varabildiği tek sonuç hayal gücünün fazla çalıştığıydı. Her yerde komplolar türetmeye başlamış, gerçekle alakası olmayan bir olaylar zinciri uydurmuştu. Soyulmuştu, çantası çalınmıştı. Polisin nasıl olup da bu saldırıyla bir ilgisi olabileceğini düşündüğünü şimdi aklı almıyordu. Yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptıkları kesindi. Belki de uyurken bu aptal fanteziler yüzünden kendine kızdığı için ağlamıştı. Lambayı yakıp ışığın Karin'in tarafına ulaşmaması için kendine çevirdi. Ardından yanında getirdiği Pekin turist rehberinin sayfalarını karıştırdı. Kalan günlerinde görmek istediği yerlerin anlatıldığı sayfaların köşesini kıvırdı. Öncelikle Çin'le ilgilenmeye başladığı günlerden bu yana hakkında çok şey okuduğu yasak şehri gezmek istiyordu. İkinci gününde ise şehirdeki Budist tapınaklarından birini görmeye niyetliydi. Stefan'la birlikte bir gün ruhani dünyayla daha yakından ilgilenmeye karar verirlerse, din olarak sadece Budizm'in kendilerine uyacağına karar vermişlerdi. Stefan bu dinin hiçbir zaman savaşı desteklemediğini ve rahiplerinin Budizm'i yaymak için hiçbir zaman şiddete başvurmadığını söylerdi. Birgitta için önemli olansa Budizm'in Tanrı'nın herkesin içinde olduğunu savunmasıydı. Onu anlamak demek, içinizdeki Tanrı'yı uyandırmak demekti. Yatağa döndü ve saatlerce uyudu. Uyandığında Karin çıplaktı. Odanın ortasında durmuş, esneyip geriniyordu. Vücudunu iyi korumuş bir asi diye düşündü Birgit de Roslin.
İşte hoş bir manzara dedi.
Karin irkilip yanlış bir şey yaparken yakalanmış gibi kızardı.
Uyuduğunu sanıyordum.
Bir dakika öncesine kadar uyuyordum. Bu sefer ağlamadan uyandım.
Rüya gördün mü?
Herhalde görmüşümdür ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Rüyalarım benden kaçıp zihnimin derinliklerine saklanıyor. Hiç şüphesiz aşık bir yeni yetme olduğumu görmüşümdür.
Rüyamda asla gençliğimi görmüyorum. Tam aksine bazen koca karıya dönüştüğümü görüyorum.
Fazla bir şey kalmadı.
Ah hayır, henüz o kadar yaşlı değiliz. Bugün ilginç olacağını düşündüğüm birkaç konuşmayı dinleyeceğim.
Banyoya girdi ve döndüğünde giyinikti.
Birgit de hala ona soygundan bahsetmemişti. Bunu kendisine saklasa daha mı iyi olurdu? Olayı düşündüğünde hissettiği duygular arasında utanç da vardı. Sanki daha akıllıca davransa bunların yaşanmasına engel olabilirdi. Aslında çok dikkatli bir insandı.
Bu gece de geç döneceğim dedi Karin, ama yarın hepsi bitmiş olacak. Ondan sonra birlikte vakit geçirebiliriz.
Uzun bir yapılacak işler listem var dedi Birgit de. Bugün yasak şehri gezeceğim.
Mao orada yaşıyordu dedi Karin. Bazıları bilerek eski imparatorlara özendiğini savunur. Büyük ihtimalle birkaç gün önce bahsettiğimiz yeni. Ama ben bunların kötü niyetli laflar olduğunu düşünüyorum. Politik açıdan ona kara çalmak için söylenen şeyler.
Mao'nun ruhunun konferansta kendini hissettirdiğine eminim dedi Birgit de. Şimdi git bakalım, çok çalış ve zekice şeyler söyle.
Halinden içinin içine sığmadı anlaşılan Karin odadan çıktı. Birgit de ise kıskançlığa teslim olmak yerine yataktan kalktı. Birkaç isteksiz jimnastik hareketi yaptıktan sonra bir daha komplo teorileri üretmemeye ve omzunun üstünden endişeli bakışlar fırlatmamaya karar verdi. Pekin'de güzel bir gün geçirecekti. Sabahını yasak şehri oluşturan gizemli labirenti keşfetmeye adadı. Bir zamanlar sadece imparatorlar tarafından kullanılmasına izin verilen orta kapının iki tarafındaki duvarlar canlı bir pembeye boyanmıştı ve üstünde Mao'nun resmi asılıydı. Birgit de kırmızı kapılardan geçen bütün Çinlilerin altın süslemelere dokunduklarını fark etti. Bir tür batıl inanç olmalıydı. Belki Karin ne olduğunu açıklayabilirdi. Yıpranmış taşları adımlarıyla biraz daha yıpratarak sarayın iç avlusuna yürüdü ve asilerle olduğu dönemde yasak şehrin 9.999 buçuk odadan oluştuğunu okuduğunu hatırladı. Kutsal Tanrı'nın 10.000 odası olduğu için kutsal oğlun daha fazla odası olamazdı. Ama Rostin okuduklarının doğru olduğundan şüpheliydi.
25. ayrımın sonu. Sayfa 304.